Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 28 Şehriver 1401 Hicri Kameri, 22 Sefer 1444 ve Miladi 19 Eylül 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran kıssaları ve efsaneleri ve Vahabilik bidat mı, gerçek mi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmak için New York'a gitti. İran Yargı Erki Başkanı Mehsa Emini'nin ölümünün titizlikle takip edileceğini belirtti. Rus iş adamlarının Tahran'daki görüşmeleri başladı. İstanbul'da Hüseyin Erbay'ın yürüyüşleri düzenlendi. Pelosi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Reis'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmak için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumuna katılım sağlayıp konuşma yapmak üzere New York'a gitti. Cumhurbaşkanı Reis'i New York yolculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmanın yanı sıra oturuma katılan bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bu sabah New York'a gitmeden evvel havalimanında muhabirlere yaptığı açıklamada söz konusu ziyaretin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin daveti ve 77. Genel Kurulu'na katılmak için yapıldığını söyledi. Reis'i İslam Cumhuriyeti'nin görüşleri ve bölgesel fikirlerin açıklanabileceğine işaretle İslam-ı İran'ın tutumlarını açıklamak için bu fırsatları kullanmak gerektiğinin altını çizdi ve 5 günlük New York ziyareti sırasında Amerikalı yetkilileriyle hiçbir görüşmenin olmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı benzer fırsatlardan İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarını Büyük İran halkına karşı işlenen zulümleri ve ayrıca özellikle günümüzde zulme maruz kalan halklara reva görülen zorbalıkları beyan etmek için yararlanmak gerektiğini sözlerine ekledi.
İran Yargı Erki Başkanı, yargı sisteminin merhume Mehsa Emini'nin ölümünü titizlikle takip edeceğini belirtti. İran Yargı Arkibaşkanı Hürcetul İslam Gulem Hüseyin Muhsin Ece bugün yargı toplantısında yaptığı konuşmada son günlerde hayatını kaybeden merhume Mehsa Emini'nin ailesini klinik sonuçların ardından inceleme sonuçlarının net şekilde ilan edileceği konusunda temin etti. Yargı Arkibaşkanı Adli Tıp Kurumu'nun Mehsa Emini'nin hayatını kaybetmesi konusunun incelenmesi doğrultusunda bu merhumenin hayatını kaybetmesi konusunu titizlik ve hassasiyetle takip etmesi için talimat verdiğini belirterek bu bağlamda adli tıpta ilk girişimlerin yapıldığını ve gereken numuneler alınarak laboratuvara gönderildiğini vurguladı.
Dışişleri Sözcüsü basın toplantısında gündeme değerlendirdi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi. Güney Kafkasya'da yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin Kenani, İran'ın Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmelere ilişkin net duruşu defaatle dile getirilmiştir dedi. Kenani sözlerine şöyle devam etti. İran, komşuluk politikası çerçevesinde bölgedeki krizin yapıcı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmak üzere bir an önce diplomatik çalışmalara başvurdu. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında telefon görüşmesi yapıldı. İran'ın görüş ve tutumlarını dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi siyasi tavsiyelerini Ermeni tarafına iletmiştir. Ardından İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın krizin son bulması için elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini anlatan Kenani, her iki tarafla dostane ilişkilere sahip olan İran, gerilimleri sona erdirmek ve anlaşmazlığı çözmek için hala yardımcı olmaya hazırdır ifadesini kullandı. Kenani, Amerikalı yetkililerin İranlı kadınlar hakkındaki iddialarına tepki göstererek, Amerikalı makamların İran'ın iç işleriyle ilgili açıklamaları kabul edilemez. Amerika hükümeti İran halkı için gerçekten endişeleniyorsa, milletimize karşı onlarca yıllarca devam eden tek taraflı ve yasa dışı ekonomik ablukayı kaldırmalı ve İran halkına karşı baskıcı politikalar yürütmeyi ve desteklemeyi bırakmalıdır değerlendirmesinde bulundu. Nasır Kenani, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, bu çatışmaların devam etmesinden endişe duyuyoruz ve krizi çözmek için en iyi yöntemin diplomasi olduğuna inanıyoruz. İki tarafa anlaşmazlıkları çözme konusunda yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bildirdik dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in New York ziyaretine dair Kenani, New York ziyareti sırasında Amerikalı yetkililerle herhangi bir görüşme olmayacak. Sayın Reisi bu konuda görüşlerini net olarak dile getirdi. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Reisi'ye eşlik eden baş müzakereci Bakri de Amerikalı makamlarla görüşmeyecek açıklamasını yaptı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Vahir Celalzade, İran'ın bölge sınırlarını değiştirme hayalini tarihi kabusa dönüştüreceğini belirtti. Celalzade yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırlarında son günlerde yaşanan olaylardan endişe duyduğuna işaretle son gelişmelerin İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'nda büyük titizlikle incelendiğini vurguladı. Tahran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Türkmenistan ve Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazandığı ilk günlerden itibaren bu ülkelerin yanında durup çeşitli şekillerde yardım ettiğine dikkat çeken yetkili, İran'ın bölge sınırlarının değiştirmesine engel olacağını vurguladı. Geçen salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sınırda çıkan yeni çatışmalarda 135 Ermeni asker ve 79 Azeri asker hayatını kaybetti.
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanov bugün Tebriz'de Rash Hodro Otomotiv firmasını ziyaret ederken yaptığı açıklamada İran'ın yaptırım alanındaki değerli deneyimlerinin Rusya'ya şimdiki durumda yardım edebileceğini kaydetti. Batılı ülkelerin İran ve Rusya'ya karşı yaptırımlarının iki ülkenin işbirliği için yeni bir fasıl açma noktasında fırsat olduğunu ifade eden Tataristan Cumhurbaşkanı, Rusya ve İran'ın çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediğini kaydetti. Tataristan Cumhurbaşkanı iki ülkenin ihtiyaçlarının karşılıklı işbirliği sonucu düşmanların kendi hedeflerine ulaşmasına engel olacağını da sözlerine ekledi. Rus Kamaz firması genel müdürü Sergey Kogegin yaptığı açıklamada Kamaz ile Rush Hodro firmaları arasında işbirliğinin artarak devam ettiğini vurguladı.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Ümit Galibov, Rus ticari heyetinin Tahran'daki görüşmelerinin başladığını duyurdu. Sözcü yaptığı açıklamada 65 Rus firmasından 100 kişilik heyetin bugün Tahran'daki görüşmelerine başladığına işaretle yapılan planlamaya göre İran iş adamlarının 3 gün süreyle Tahran'da Rus heyetiyle 750 oturum düzenleyeceğini kaydetti. Sanayi Bakanlığı Sözcüsü İran ve Rusya'nın ikili ticari münasebetleri derinleştirmek için kararlı olduklarına işaretle Rusya İhracat Merkezi'nin bildirdiğine göre gelecek aylarda Rusya'dan 10 aşkın büyük ticari heyetin İran'a geleceğini vurguladı. Rus firmalarının gıda ve tarım, çikolata, tatlı, su canlıları, gıda ve tarım makineleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, billur ve cam haberleşme sistemleri, enerji ve geri dönüşüm gibi alanlarda faaliyet yaptığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte koronadan 18 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saatte 18 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 144.319 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçen 24 saatte 727 yeni vaka tespit edildiğini, bunlardan 131'inin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Böylece İran'da şimdiye kadar koronaya yakalanan vatandaş sayısı 7.543.548 kişiye ve iyileşen veya hastanelerden taburcu olan vatandaş sayısı da 7.321.458 kişiye yükseldi. Açıklamada durumu ağır 249 koronalı hastanın ise yoğun bakım altında olduğu bildiriliyor.
İstanbul'da on binlerce kişinin katılımıyla Hüseyin Arbaî'nin yürüyüşü düzenlendi. İstanbul Zeynebiye'den başlayan Hüseyin Arbaî'nin yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Yürüyüş Halkalı bölgesinde son buldu. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit edilişinin 40. günü Arbaî'nin yürüyüşüne katılan Türk vatandaşları mersiye okuyup göğüslerine vurarak şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam için gözyaşı döktüler.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Rusya yaptırımları aşmaya yönelik çözümler sunmayı bırakma çağrısı yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine de metninde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımları aşacak çözümler sunmaması gerektiğini, Ankara'nın AB üyeliğine aday bir ülke olarak yaptırımlarla ilgili adımlarda dahil olmak üzere dış politikasını Brüksel ile koordine etmesi önemli olduğunu belirtti. Stano, Avrupa Birliği'nin önemli bir komşu, Avrupa Birliği ortağı ve AB üyeliğine aday ülke olan Türkiye ile etkileşiminden bahsederken Türkiye'nin dış politikasının yaptırımlarla ilgili adımlarda dahil olmak üzere AB'nin dış politika kararları ve politikaları ile tutarlı olmasının önemini vurguluyoruz. Türkiye'nin Rusya'ya mevcut AB yaptırımlarını aşmaya yönelik çözüm önermemesi de önemli. Bu konudaki durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha 25 Mart tarihinde Ankara'dan Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacağını açıklamıştı. Turdom sitesi geçen çarşamba günü Türkiye'de iki otel zincirinin MİR kartlarını kabul etmeyi reddettiğini bildirmişti. Ardından MİR sistemini işleten Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi söz konusu haberi yalanlayarak MİR kartlarının Türkiye'de olağan düzende çalıştığını duyurmuştu. Açıklamada Amerika'nın uyguladığı yaptırımların MİR ödeme sisteminin ve NSPK tarafından desteklenen diğer sistemlerin Rusya'daki çalışmalarını etkilemeyeceği ifade edilmişti.
Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'nü üye olma planlarına federal hükümette yer alan partilerin politikacılarından tepki geldi. Alman Die Welt gazetesinde açıklamalarda bulunan koalisyon Orta Yeşiller Birlik 90 Partisi'nin dış politika sözcüsü Jürgen Çirit'in Türkiye'nin Çin ve Rusya'nın liderliğindeki örgüte katılma planları yapmasını eleştirdi. Çirit'in gazeteye yaptığı açıklamada NATO ve Avrupa Birliği kendilerine Erdoğan'ın başına buyruk tutumunu daha ne kadar sineye çekeceğini sormaları gerekiyor dedi. Türkiye, NATO'nun Libya'daki silah ambargosunu denetlemesini engelliyor. Yunanistan'ın kıta sahalığında gaz arıyor. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'nın Rusya yaptırımlarının delinmesi için Çin'den daha fazlasını yapıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini frenleyen Erdoğan, şimdi de İran'la birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak istiyor ifadelerini kullanan Tritin, daha sağlam bir Türkiye politikasının uygulanmasının zamanının geldiğini savundu. Jürgen Tritin ayrıca hiçbir NATO üyesinin örgütten ihraç edilemeyeceğine dikkat çekerek Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanması üzerinde durulmasını istedi.
Irak'ta bir güvenlik kaynağı, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki bazı noktaları ağır şekilde bombaladığını duyurdu. Irak'ta bir güvenlik kaynağı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok'un İmnadiye bölgesine bağlı Sekre köyünü hedef aldığını bildirdi. Aynı kaynak, saldırının oldukça ağır olmasına rağmen can kaybının olmadığını duyurdu. Irak Cumhurbaşkanı ofisi bir süre önce Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarını kınarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıklıkla düzenlediği saldırıların Irak'ın egemenlik hakkının ciddi ihlali ve uluslararası kurallara açık şekilde aykırı olduğunu deklare etmiştir.
Ermenistan Bakanlar Kurulu Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Erivan'da Başbakan Paşinyan ile yaptığı görüşmede Amerika'yı, demokrasiyi destekleme ve Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile zıtlaşma konularında Ermenistan'ın dostu olarak tanımladığını duyurdu. Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede Amerika'yı demokrasiyi destekleme ve Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile zıtlaşma konularında Ermenistan'ın dostu olarak tanımladı. Açıklamadan yapılan alıntıya göre Pelosi, Ermenistan'da demokrasinin desteklenmesi, Ermeni soykırımının tanınması kararı, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile zıtlaşma, bu ve diğer tüm açılardan Ermenistan'ın dostuyuz, hükümetinize saygımızdan dolayı buradayız diye konuştu. Açıklamaya göre Pelosi ve Paşinyan ayrıca Ermeni-Amerikan ortaklığını ve işbirliğini çeşitli yönlerde daha da geliştirmesi konularında geniş bir yelpazeyi görüştü. Paşinyan, Ermenistan hükümetinin demokrasinin güçlendirilmesi ve demokratik kurumların geliştirmesiyle ilgili tutarlı adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı. İkilinin Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki çatışmalara da değindiğini, anlaşmazlığın çözülmesi, ulaşım altyapısı önündeki engellerin kaldırılması gibi konuların görüşüldüğüne dikkat çekilen açıklamada Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı, Amerikan tarafının Ermenistan'da demokrasiyi geliştirmeyi amaçlayan ikili çok profilli işbirliğinin ve programların daha da genişletilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceğine dair güvence verdi ifadeleri kullanıldı.
Amerikan Temsilciler Meclisi, Pelosi'nin Erivan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırdaki çatışmalar konusunda suçlayan açıklamaları Bakü'yü öfkelendirdi. Ermenistan'ı ziyaret eden Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, son yaşanan çatışmalardan Azerbaycan Cumhuriyeti'ni sorumlu tutarak yasa dışı sınır saldırıları olarak niteledi, durumu kınadı. Saldırıları güçlü şekilde kınadığını kaydeden Pelosi, bu saldırılar Azeriler tarafından başlatıldı, bunun bilinmesi gerekiyor dedi. Çatışmaların Azeri saldırısıyla başladığının açık olduğunu öne süren Pelosi, çatışmanın kronolojisinin netleştirilmesinin de gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pelosi'nin suçlamalarının mesnetsiz olduğu belirtildi. Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir siyasetçi olarak bilindi. Kaydedilen açıklamada çatışmaların Ermenistan'ın provokasyonu ile çıktığı kaydedildi. Azeri tarafı polisinin suçlamalarını haksız ve kabul edilemez olarak da niteledi. Ermeni ve Azeri tarafların birbirlerini suçladığı çatışmalarda iki taraftan yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti. Azeri ordusunun ilerleme kaydettiği belirtilen çatışmalar 15 Eylül'de varılan ateşkesle son buldu ancak iki ülke arasında gerginlik sürüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı ateşkesin başlamasından bu yana Azerbaycan sınırında durumun sakin olduğu, herhangi bir ihlalin de rapor edilmediği açıklandı. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihal Bogdanov, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde bu görüşme için platform sağlayabileceklerini belirtti. Bogdanov, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmeleri olasılığına ilişkin bir soru karşısında tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz dedi.
Bir son haberimiz, İsrail işgal güçlerinin bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Eriha şehrinin kuzeybatısındaki Reşadiye Bedevilerinin yaşadığı bölgede 3 evi yıktı, haber verildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Amerika ile tutuklu takasına hazır olduğunu duyurması etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasip Kenani, İsna Haber Ajansı'nın ziyareti sırasında verdiği röportajda çeşitli konulardaki soruları yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulardan biri, Bercam nükleer anlaşmayı ihya müzakerelerinin yanında gündeme gelen konulardan biri İran ve Amerika arasında tutuklu takasıydı. Bercam'ı ihya etmekle ilgili umutların biraz sönmüş gibi göründüğü için İran ve Amerika arasında tutuklu takası konusu ne olur? Acaba bu konuda göz ardı edildi mi? İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu bağlamda yaptığı açıklamada biz tutuklu takasının Bercam süreciyle ilgili olmadığını söylediğimizde Bercam ile veya Bercamsız insancıl bir mesele olan tutuklu takası konusunu çözmeye hazır olduğumuzu söyledik. Şimdi bu takası yapıp yapmama kararı Amerika hükümetinin kararına bağlı dedi. Kenani sözlerinin devamında şöyle bir vurguda bulundu. Tutuklu takasına hazır olduğumuzu zaten duyurduk ve bu hazırlığımız devam ediyor. Bu konuyla bağlantılı olarak farklı şekillerde müzakereler yürütülmüş ve taraflar gerekli anlaşmaları yapmışlardır. Şimdi bu anlaşma yapıp yapmama kararı Amerikan hükümetinin elinde ve bu anlaşmayı yerine getirmeye hazırız. İran'ın Amerika ile tutuklu değişmene hazır olduğunu açıklaması da iki ülke cezaevlerinde çeşitli sebep ve suçlamalarla tutuklu bulunan çok sayıda tutuklunun bulması nedeniyle gündeme gelmiştir. Fakat Amerika defalarca tutukluları takas etme istekli olduğunu iddia etti ancak her seferinde de bunu reddetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin serbest bırakılmasını istediği tutuklular genellikle yaptırım ihlalleriyle ilgili suçlamalardan yargılanarak mahkum edilmişlerdir. Buna karşılık İran tarafından yabancı vatandaşlıkları tanınmayan birçok sayıda İran, Amerikan çifte vatandaş çeşitli suçlar nedeniyle tutuklu bulunuyorlar.
Bazı batılı haber çevreleri daha önce İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı psikolojik ortam yaratmak için Tahran'ın tutukluların serbest bırakılması konusu ile Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerlemesine veya sonuçlandırılması konusu arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığını iddia ettiler. Halbuki İran defalarca bu konunun Bercan Nükteran müzakereleriyle hiçbir ilgisi olmadığını ve Tahran'ın bunu uygulamaya tamamen hazır olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani 17 Ağustos tarihinde bir basın toplantısında yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Bercan Anlaşması'ndan bağımsız olarak defalarca ve çeşitli kanallardan yaptığı açıklamada tutuklular meselesini ele almaya hazır olduğunu Amerikalı taraflara ilan ettiğini belirtti. Kenani iki ülke arasında tutuklu takası konusunda Amerika ile dolaylı müzakerelere işaretle İran'ın mevcut anlaşmayı hemen uygulamaya hazır olduğunu duyurduğunu ifade etti. Buna karşın Biden hükümeti bu bağlamda çelişkili tutumlar sergiliyor. Amerika, Tahran'a yabancı uyruklu bazı İran vatandaşlarını hapsetme bağlamında rehin alma ve şantaj politikası benimsemekle suçladı. Halbuki söz konusu tutukluların suçları açık ve bellidir. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley, Ağustos 2022'nin ortalarında İran'ı Amerikan vatandaşlarının kendi tabiriyle haksız yere tutuklanmasını siyasi bir koz olarak kullanmakta suçladı. Halbuki Washington, Amerika'nın yaptırımlarını ihlal etmeye veya yaptırım altındaki mal ve ürünleri İran'a ihraç etmeye çalışma bahanesiyle birçok İran vatandaşını hapse atmıştır. Üstelik alınan haberler onların hapishanelerin kötü şartlar altında ve uygunsuz davranışlara maruz kaldıkları yönünde. İran ile Amerika arasında tutuklu takasına ilişkin dolaylı müzakereler daha önce yapılmıştı. Fakat bu konudaki dolaylı görüşmeler Viyana'daki yaptırımların kaldırılması için müzakerelerin yeniden başlamasından bu yana arttı. Dönemin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade geçen yıl Mart ayında yaptığı açıklamada İran ile Amerika arasında tutuklu takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, Amerika'nın yükümlülüklerine yerini getirmesi halinde bu davanın kapatılabileceğini belirtti. İran tarafının bu umut dolu ifadelerine rağmen Washington diğer birçok meselede olduğu gibi muğlak bir politika benimsiyor ve tutuklu takası konusunda herhangi belli bir eylemde pratikte bulunmuyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise işgal topraklarında Netanyahu karşıtı gösterilerin sürmesi etrafında. Eski Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeniden iktidara geleceğine dair işaretler göze çarparken bu konuya karşı protestolar işgal altındaki topraklara yayıldı. Siyonist rejim bir kez daha erken seçimini işindi. Neftali Bennett ve Lapid'in koalisyon kabinesi sadece bir yıl sonra çöktü. Bennett başbakanlıktan çekildi ve Lapid geçici olarak başbakanlığı devraldı. İşgal altındaki topraklarda Kasım ayında erken parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor. Bu Siyonist rejimin 4 yıldan kısa bir süre içinde yaptığı 5. parlamento seçimi. Geçen yıl yapılan 4. seçimde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi seçimleri kazandı. Ancak Netanyahu'nun yeni bir kabine kuramamasının ardından sağcılar, solcular, sekülerler ve Araplardan oluşan rakipleri yeni bir kabine kurmayı başardı. Ve 12 yılın ardından Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmayı başardılar. Fakat geçen bir yıl boyunca Netanyahu da boş durmadı. İlk koalisyon kabinesini yenmek için tüm gücüyle çaba sarf etti. Hatta koalisyon kabinesine yönelik itirazlarda protestocuların öncüsü oldu. Şimdi kabinenin çöküşüyle birlikte Netanyahu'nun iktidara dönüşü meselesi bir kez daha ciddileşti. İşgal altındaki bölgelerden gelen son haberlere göre Kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerinde ana rekabet geçici Başbakan Yair Lapid başkanlığındaki sol koalisyon ile sağ hareketin lideri Netanyahu arasında olacak. Ayrıca seçimlerde zaferin Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağcıların olacağı da tahmin ediliyor. Buna göre işgal altındaki topraklarda Benjamin Netanyahu'ya karşı yeni bir gösteri turu düzenlendi. Siyonist basın ajansı Jerusalem Post gazetesi işgal altındaki topraklardaki en az 100 yerde dün Netanyahu karşıtı gösteriler yapıldığı belirtildi. Göstericiler Netanyahu'nun iktidara dönmesini önlemek için gösteri ve protestolarına devam edeceklerini vurguladı. Netanyahu taraftarlarının göstericilere saldırıda bulunması ile çok sayıda protestocu yaralandı.
İşgal altındaki topraklarda yaşayanların bir kısmının Netanyahu'nun iktidara dönmesine karşı çıkmasının temel nedeni onun yolsuzluk davalarıdır. Hatta seçimleri kazanmaz şansını da yüksek bulan Netanyahu'nun muhalifleri onun yolsuzluk davalarından bir kez daha gündeme getirdi. Netanyahu'nun muhaliflerinin elindeki tüm araçlar arasında onun yolsuzluk davaları güvenlikleri en önemli araçtır. Netanyahu'nun İsrail rejimi yargı sisteminde Amerika ile 4000 sisteminde 1000 ila 4000 dava olarak bilinen 4 yolsuzluk davası da vardır. Bu dosyalar kişisel kullanım için devlet hizmetlerinin kullanımı, görevi kötüye kullanma, değerli hediyeleri rüşvet olarak kabul etmek ve denizaltı satışı ile ilgili dosyalar olduğu bildiriliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Rus Gazprom firması geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Almanya'ya giden Nord Stream 1 doğal gaz boru hattındaki başka bir gaz türbinini kapatacağını duyurdu. Rus doğal gaz devine göre denetleyici emirler ve motorun teknik durumu nedeniyle Portova'ya kompresör istasyonunda başka bir Siemens gaz türbinin çalışmasını durduracak. Böylece bugünden itibaren bu boru hattındaki doğal gaz ihracatı normal doğal gaz akışının sadece yarısı olan günlük 33 milyon metreküp düşecek ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya Ukrayna'nın en büyük ikinci elektrik santralinin kontrolünü ele geçirdi değerli dinleyicilerimiz. Medya alanında da Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki medya faaliyetlerinin yasaklanmasını duyduk. Şimdi bu haberlerle birlikte gelinen son aşamayı gözden geçirmeye çalışacağız. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler acaba ne kadar Rusya'nın lehine ve Batı'nın aleyhinedir? Son günlerde daha çok bunlar konuşuluyor. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerden saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi demin de özetlemeye çalıştım girişte. Avrupalıların Rusya'ya karşı baskıları ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki ilerleyişi devam ediyor bildiğiniz gibi. Şimdi doğal gaz boru hattının Almanya'ya akışının durdurulması konusundan hareketle Rusya'da anlaşılan Batılıları sıkıştırmış bir vaziyette. Hocam şimdi bu doğal gaz meselesiyle ilgili siz Rusya'nın tavırlarını nasıl buluyorsunuz? Tedbirleriyle ilgili, kararlarıyla ilgili yani basına ve medyaya yansıyan haberler nasıl buluyorsunuz efendim?
Ya görünen o ki şimdi savaşın başlangıcında şimdi Batı birleşti ve Batı kamuoyunda Rusya'ya karşı büyük bir kampanya başlatıldı. Ve o dönemde Avrupa'nın birçok ülkesi, özellikle Avrupa'nın ülkelerinin birçoğu ister istemez tabii NATO üyeliğinden dolayı da Amerika'nın yanında yer aldılar. Şu anda yazın sıcak günlerindeyiz. Her ne kadar doğal gaz Avrupa'da özellikle sanayide de kullanılıyorsa büyük kısmı da ısınmada kullanılıyor. Yarın öbür gün kış kapıda sonbaharda da kış gelecektir ve buna bu Rusya'nın doğal gazına karşı Avrupalıların bir alternatif bulduğu söz konusu değildir. Her ne kadar baştan da şey ettiler, rubleye geçmeye kabul ettilerse de yavaş yavaş önümüzdeki günlerde muhtemelen İtalya, Almanya veya başka ülkelerin birçoğu artık zaten net olarak Rusya'nın karşısında tavır olmasından vazgeçecekler. Çünkü Amerika o kadar ülkenin doğal gazını veya enerjisini karşılayacak bir altyapıya veya imkana sahip değildir. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde söylemlerin de eylemlerin de farklı yönde gelişeceğini göreceğiz. Öte yandan bütün Batı her cüzüyle ne kadar silah ve son model askeri teçhizatla da Ukrayna'nın yanında yer aldıysa da bunda da başarılı olduğu söylenemez. Rusya hedefine koyduğu nur gerçekleştirmek için yani Ukrayna'nın bir Batı'nın bir NATO'nun bir parçası olmaması olsunca hedeflerle adım adım da olsa yaklaştığını söyleyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi yani zaman zaman bazı aslında yorumlara rastlıyoruz gündemde konuyla ilgili. Şimdi bazı çevreler Rusya kara hakimiyet teorisindeki o kavramları yani pratikte gerçekleştirmek için şimdi Ukrayna'dan sonra başka ülkeye saldıracak böyle bir planı var gündemde gibi yorumlara ve analizlere rastlamaktayız. Şimdi sizce Rusya'nın böyle bir yani stratejisi veya planı olabilir mi gelecekte? Ukrayna'dan sonra başka ülkelerin hedef alınması konusunda nedir fikriniz sizin?
Yok öyle bir şey tahmin etmiyorum. Rusya'yla Ukrayna meselesi hayati bir meseleydi. Defalarca Rusya'nın ikazına rağmen NATO'nun üyeliği olmasın diye Türkiye yanı başında bir NATO istemiyordu Rusya. Bu nedenle de Rusya'ya Ukrayna harekatını başlattı. Ve kaldı ki orada Rus azınlığa karşı bu neonazi, neofaşist grupların çok büyük baskısını görüyorduk. Bunlar örgütlenmişlerdir. Kara gömlekler ve diğerleri. Ve orada Rus azınlığa karşı büyük bir soykırım içerisindeydiler. Yoksa Rusya'nın ne kuzeyde Estonya, Letonya, Litvanya bir meselesi olabilir veya başkaları olabilir. Zaten böyle bir şey mümkün değildir. Rusya zaten şu anda artık bu savaş sırasında da görüldüğü için dünyanın birçoğu tarafsız kaldı da bu işte. Yani Afrika'nın hemen hemen hiçbiri son baktıkça Lavrov'un Kahire ziyaretinde de Mısır gibi Amerika'nın en büyük müttefiki bile burada çok Rusya'ya karşı tavır almaktan imtina etti. Haciz Afrika ülkelerinin birçoğu çünkü diyelim ki Sudan, Somali, Mısır gibi ülkelerin birçoğu tarlanın %90'ı, %100'ünü Rusya'dan temin ediyorlar. Bu nedenle de tavır almadılar. Dünyanın diğer kısmında, diğer ki Çin olsun, Hindistan olsun, Asya ülkelerinde çoğu Rusya'ya karşı tavır almaktan vazgeçtiler. Bundan dolayı bunları düşündüğümüzde Rusya'nın yeni bir ülke hedefine koyması söz konusu değildir. Burada dediğin gibi Rusya'nın hayati meselesi vardı. Çünkü NATO Tad burnunun dibine kadar yerleşmişti. Bu bunun için gerçekleşen bir harekattır diye düşünüyorum.
Bu olan şiddet bulmasında siz Amerika'daki demokratların rolünü nasıl görüyorsunuz?
Rusya'nın Amerikan dış politikası genel olarak çok fazla siyasi partiler endeksli değildir. Amerikan bir emperyalist devlettir. Amerikan'ın çıkarları NATO'nun şemsiyesi altında belirlenmiştir. Pentagon'un siyasetleri, CIA'nin, Amerika Dış İlişkiler Konseyi'nin, yani bunlar öyle kişiye bağlı, partiye bağlı bir şey değildir. Ona bakacak olursak, Amerikan siyasetine baksak, kurulduğundan beri sürekli etrafında yayılmazı ve emperyalist ilişkilerini sürdürmüştür. Ha Guatemala'da, ha Meksika'da, ha Kanada'ya, ha Güney ülkelerinde, diğerlerine, ha Vietnam'a, Tadu'yanubi, ha Kore'ye. Bunların hepsinde Cumhuriyetçiler de vardı, Demokratlar da vardı. Orta Doğu politikalarına bakacak. Sonra İsrail Siyonist rejimi desteklemeye bakacak. Küba'ya karşı tutumunu, Nikaragua'ya karşı tutumunu, Şili'ye karşı tutumunu düşündüğümüzde Amerikan öyle siyasetleri böyle büyük çapta değişiklik göstermez. Zira Amerikan'ın siyasetleri tamamen emperyalist ve saldırgan bir tutumdur. O böyle çok kamuoyuna yansımasında belki bazen değişiklik olabilir. Yoksa temelde aynı politikalar uyguluyorlar.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Sağ olun. Siz de efendim. Değerli dinleyiciler, bu misafirimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç hocamızla konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelinen son aşamayı ve yaşanan gelişmeleri bugünkü sohbetimizde gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran ve Irak milletleri arasında bağın sarsılmaz olduğuna değinerek Irak hükümeti ve silahlı kuvvetlerin İranlı veya diğer ülkelerden Erbayin merasimi için Irak'a giden ziyaretçilere iyi ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini bildirmesi, işgalci Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te birçok bölgeye baskın düzenlemesi gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Ulusal Gelişim Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, Hamas ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını olumlu bir adım olarak değerlendirerek, bu gelişimin direnişin güçlenmesine neden olacağını vurguladı. El-Bergusi, Suriye'nin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirme sürecine girmediğini ve bu sürece karşı olduğunu, bu yüzden kendilerinin Şam hükümetiyle ilişkilerini geliştirmesi ve güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Daha önce Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Hızır Habib, Hamas'ın Suriye ile ilişkilerin gelişmesinin Siyonist düşmana karşı direniş eksenini güçlendireceğini söylemişti. Geçen Perşembe günü Hamas hareketi, Suriye'nin Filistin halkına verdiği desteği ve onların davasını takdir ettiğini açıklayarak bu hareket ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden başlayacağını duyurdu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarına devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Cevan gazetesinde Suriye yönetiminin Türkiye'nin Haseke suyunu kesmesine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'ye giden içme suyunu kesmesine duyulan tepkiler giderek artıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ankara destekli grupların Haseke kentinde uyguladığı içme suyunu kesme eylemini savaş suçu olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada Haseke ve Suriye'nin diğer kentlerinde 50 gündür devam eden su kesintisinin gayri insani ve etik dışı bir eylem olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Alok Su İstasyonu'nun Haseke'ye akan suyunu kestiği ve Haseke halkını susuz bıraktığının kaydedildiği açıklamada kınamalar artık yeterli değil, uluslararası toplum bu eylemi durdurmak için acilen harekete geçmeli. Çünkü bu durumun devam etmesi insani felaketlere ve salgın hastalıklara yol açabilir ifadeleri kullanıldı. Alok tesislerinden gelen su bölgede yaşayan yaklaşık 800 bin insanın içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Son günlerde Haseke İl Su Kurumu Genel Müdürü Mühendis Mahmut El Okla, ülkenin resmi haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada Türkiye'ye bağlı terör örgütlerinin konuşlandığı bölgelerde elektrik hattına yönelik saldırıların artması nedeniyle Haseke'nin batısındaki Elhama bölgesindeki ana toplama istasyonuna giden su temininde ciddi sorun yaşandığını söylemişti.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde İranlı milletvekilinin bölgesel gelişmeler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi milletvekili Muhammed Sefai Delui, Orta Asya ülkelerinin en eski arzularından biri ticaretlerin gelişmesi için açık sulara erişim sağlamaktır. İran'ın doğusundaki demir yolları tamamlandığında bu ülkeler arzularına kavuşacak dedi. İran'a konuşan Sefai Delui, Orta Asya ülkelerinin en eski arzularından biri ticaretlerin gelişmesi için açık sulara erişim sağlamaktır. İran'ın doğusundaki demir yolları tamamlanırsa ve bu ülkeleri Umman Denizi'ne bağlarsa söz konusu ülkeler arzularına kavuşacak ve İran, Rusya ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasındaki ticarette önemli rol oynayacak diye kaydetti. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğine de değinen Sefai Delui, dünya nüfusunun %42'si ve 22 trilyon dolar tutarında dünya gayri safi yurt içi hasılanın %25'i Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelere aittir. Ayrıca Hindistan ve Çin gibi bu örgüte üye ülkeler enerjiye ihtiyaçları var ve İran enerji üreticisi bir ülke olarak iyi kapasitesi sayesinde ekonomisini geliştirebilir diye ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masallarımızı hep birlikte dinliyoruz.
Halk masallarının bir başka özelliği mutlaka bir kahramanın varlığıdır. Bu kahraman genellikle insani faziletlere ve ahlaki erdemlere sahip olan bir insandır. Bu kahraman hatta Kelile ve Demle masallarında olduğu gibi bir hayvan olsa bile yine insani erdemlere simgeler. Halk masallarının kahramanları bazen savaşlarda yenilir, hatta hayatını kaybeder. Ama her zaman insani onur ve faziletleri savunma yolunda taviz vermez.
Halk masallarını, bu masalları başka masallardan farklı kılan bir takım özelliklere sahiptir. Halk masallarının amacı genellikle bir ahlaki kuralı beyan etmektir. Bu yüzden masalı anlatan kimse sadece belli bir amacı beyan etmek üzere masallardan yardım alır. Nitekim bu masalların muhatabı genellikle masal sona geldikten sonra masalın akışı ile ilgilenmez ve genellikle sonucuna bakar ve bu sonucu kafasında tutmaya çalışır. Halk masalların muhatapları masalın akışını aklında ve hafızasında tutsa bile onlar için masalın en önemli bölümü sonuç kısmıdır ve masalın sonundaki ahlaki sonuca bakar. Masalı anlatan ravi bir kahraman, farazi zaman ve mekan ve harikulade işler yapmak halk masallarının belli başlı özellikleridir.
Halk masallarında ve ravinin rolü masalı anlatmakla sınırlıdır. Ravi aslında masalın içinde yer alan karakterlerden biridir ve genellikle her şeyi bilen karakterdir ve sanki bütün her şeyi ve yaşanacak olayları bilmektedir. Ravi insanların içini görür ve geçmişten ve gelecekten haberdardır. Halk masalları günümüz modern masalları gibi değildir. Her çağdaş masal belli bir çerçevenin içindedir. Yazar masal boyunca bu çerçeveye uymak zorundadır. Ancak halk masallarının böyle bir özelliği yoktur ve bu yüzden ravi de böyle bir çerçeveyi izlemek zorunda değildir. Çağdaş masalların yazarlarının sahip olduğu araçlar halk masallarının yazarlarının yoksun olduğu araçlardır. Halk masallarında ravilerin elinde bulunan araç ve gelişler sınırlıdır. Çünkü aslında ravilerin zaman ve mekanı anlatmak için çağdaş masallar gibi pek fazla bir sıkıntısı yoktur.
Evet, biraz önce de anlatıldığı üzere halk masallarının bir başka özelliği mutlaka bir kahraman varlığıdır. Bu kahraman genellikle insani faziletlere ve ahlaki erdemlere sahip olan bir insandır. Bu kahraman hatta Kelile ve Demle masallarında olduğu gibi bir hayvan olsa bile yine insani erdemleri simgeler. Halk masallarının kahramanları bazen savaşlarda yenilir ve hatta hayatını kaybeder. Ama her zaman insani onur ve faziletleri savunma yolunda taviz vermez. Yine masalın esas karakterinin yanında yine olaylar sırasında hayatını kaybeden karakterler ve kahramanlar da vardır. Fakat onların ölmesi esas karaktere pek fazla zarar vermez. Hatta bazen esas karakterin imajına katkı sağlar.
Halk masallarının bir başka özelliği her şeye mutlak biçimde yaklaşması ve ele almasıdır. Bu yaklaşım halk masallarında kahramanları beşerin genel özelliklerinin simgeleri haline getirir. Halk masallarında insanlar ya sevilir ya da nefret edilir ve bunun ortası yoktur. Kahramanlar halk masallarında her zaman mutlak iyilik simgesidir ve kahramanların düşmanları mutlak surette kötülüğü simgeler. Bu masallarda iyi kahramanlar her zaman kötü ve şeytani şahsiyetlerle savaşır ve masalın genel akışını şekillendirir. Aydınlığın karanlıkla veya iyiliğin kötülükle savaşı halk masallarının genel temasıdır. Bu masallarda iyi, güzel ve önder kahramanlar kötü, çirkin ve huysuz şahsiyetlere galip gelir.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, şimdi her hafta olduğu gibi öykü bölümüne geçiyor ve geçen bölümde anlattığımız öykünün devamını dinliyoruz.
Geçen bölümde masalımıza şöyle başlamıştık. Eski zamanlarda adamın biri kozacılık yaparak gününü geçiriyordu. Adamın eşi bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin adını Behram koydular. Behram henüz bebekken babası vefat etti ve annesi tek başına yıllarca emek harcadı ve Behram'ı iyi bir evlat gibi yetiştirmeye çalıştı. Behram 18 yaşına gelince annesi dünya malından sadece gümüş bir semaveri ve küçük bir evi vardı. Anne gümüş semaveri çarşıya götürdü ve 300 dirhame sattı. Daha sonra anne oğlu Behram'a 100 dirham verdi ve gidip biraz koza satın almasını ve baba mesleğini yapmasını istedi.
Behram parayı aldı ve koza satın almak üzere çarşıya gitti. Çarşıda koza ararken 3 gençle karşılaştı. Gençler bir torbanın içine bir hayvanı koymuş, sopa ile dövüyordu. Behram gençlere seslendi. "Neden zavallı hayvanı vuruyorsunuz?" Gençler alaylı alaylı güldü ve biri, "Eğer torbanın içindeki kediye acıyorsan 100 dirhem ver de onu kurtar." Behram mecburen 100 dirhem verdi ve zavallıyı, kediyi kurtardı. Torbadan ve dayaktan kurtulan kedi Behram'a baktı ve "İyilik hiçbir zaman unutulmaz." dedi, ardından koşarak uzaklaştı.
Bu iş böylesine uzadı ve en son Behram tekrar çarşıya gitti ve koza aramaya başladı. O sırada birkaç kişinin bir kasayı taşıdıklarını fark etti. Adamlar bir yerde durdu ve büyük bir ateş yaktı. Adamlardan biri kasayı ateşe atmak isterken Behram, kasanın içinde ne olduğunu sordu. Adam içinde çok güzel, yumuşak ve uzun bir hayvan olduğunu söyledi. Behram da "Yazık, açın kasayı, bırakın gitsin," dedi. Adamlardan biri 100 dirham verirsen onu serbest bırakırız dedi. Behram mecburen son 100 dirhamını onlara verdi ve kasayı da aldı. Kasayı çöle götüren Behram hayvanı kurtarmak için kapağını açtı. Birden kasanın içinden kocaman bir yılan dışarı çıktı. Behram korktu ve geri geri çekildi. Ancak yılan Behram'a "Neden kaçıyorsun? Sen bana iyilik ettin. Hadi gel arkadaş olalım," dedi.
Behram üzgün ve düşünceli bir şekilde yere oturdu. Yılan Behram'a şöyle dedi. "Benimle gel. Benim babam yılanların kralıdır ve ben de onun tek oğluyum. Sen babama beni kurtardığını anlat. Eğer senden karşılığında ne istiyorsan diye sorarsa Hazreti Süleyman'ın yüzüğünü dersin." Yılanların prensi Behram'ı büyük bir mağaraya götürdü. Behram yılanların kralına oğlunu kurtarma macerasını anlattı ve bu iyiliğine karşılık olarak Hazreti Süleyman'ın yüzüğünü istedi. Yılanların kralı Behram'a, "Eğer yüzük ehli olmayan birinin eline geçerse şeytan onun kalbine sızar ve dünyayı alt üst eder," dedi. Yılanların prensi babasına Behram'ın iyi kalpli ve pak bir insan olduğunu anlattı. Kral Hazreti Süleyman'ın yüzüğünü Behram'a verdi. Bahram yüzüğü aldı ve teşekkür etti. Daha sonra da yılanların prensi ile birlikte kente kadar geldi. Prens Bahram'a şöyle dedi. Ne zaman yüzük sağ elinin orta parmağında olursa, sol elinle yüzüğün taşına dokunursan, yüzüğün kölesi ortaya çıkar ve ne dilersen yapar.
Bahram o sırada acıkmıştı ve bu yüzden yüzüğe dokundu. Yüzüğün kölesi ortaya çıktı. Bahram köleye aç olduğunu ve kendisine güzel bir sofra kurmasını istedi. Yüzüğün kölesi hemen sofrayı hazırladı. Bahram yemeği yedikten sonra eve gitti ve macerayı annesine anlattı ve şöyle dedi. Şu kümes gibi eve yıkalım ve yerine büyük bir saray yaptıralım. Ama annesi buna karşı çıktı ve şöyle dedi. Sen bu evi bana bırak. Kendin için evin yanı başında bir saray yap. Bahram kabul etti ve hemen yüzüğe dokundu ve yüzüğün kölesine kendisi için bir saray hazırlamasını emretti. Bahram'ın arzusu derhal yerine getirildi. O günden sonra Bahram en güzel kıyafetlerini giyiyor ve en güzel yemeklerle besleniyor ve en güzel atlara biniyordu. Bu arada Bahram'ın tek eksiği güzel bir eşti.
Bahram güzel atına binmiş hükümdarın sarayının önünden geçiyordu. Hakimin kızını gören Bahram ona aşık oldu ve hemen eve döndü ve annesinden hakimin kızını istemeye gitmesini istedi. Anne hakimin sarayına gitti ve kızını istedi. Hakim kızını vermemek için vezirine yaşlı kadından zor bir şey istemesini istedi. Vezir hakimin kulağına bir şeyler fısıldadı ve hakim yaşlı anneye döndü ve kim onun kızı ile evlenmek istiyorsa 7 deve yükü gümüş, yeni elmaslı taç ve 7 kese dolusu som altın vermesini ve ayrıca kızının ayakları altına inci ile dokunmuş 7 halı sermesi gerektiğini söyledi. Yaşlı anne durumu oğlu Bahram'a bildirdi. Bahram yüzüğüne dokundu ve tüm bu istekleri yerine getirerek hükümdara götürdü.
Bu gelişmenin ardından Bahram ve hükümdarın kızının düğünü için 7 gece gündüz şenlik düzenlendi. Ancak dağların ötesinde Tatar kavminin prensi birkaç yıldan beri hükümdarın kızına aşıktı ve bu yüzden bu evlilikten çok bozuldu. Tatar prensi yaşlı bir kadını yolladı ve Bahram'ın sırrını öğrenmesini istedi. Yaşlı kadın Bahram'ın eşinin yanına gitti ve kendisinin yoksul yaşlı bir kadın olduğunu ve kalacak yeri olmadığını anlattı. Bahram'ın eşi yaşlı kadına istediği kadar yanında kalabileceğini söyledi. Böylece yaşlı kadın Bahram'ın eşinin beynine işledi ve bir gün ona şöyle dedi. Siz eşinizin bunca servetin nereden getirdiğini öğrenmelisiniz. Bahram'ın eşi kocasından sırrını sordu. O da eşine sırrını ve yüzüğün yerini anlattı. Ertesi gün yaşlı kadın Bahram'ın eşinden bu durumu öğrendi ve daha sonra yüzüğü çaldırarak hemen oradan uzaklaştı ve yüzüğü Tatar prensine verdi.
Yüzüğü ele geçiren Tatar prensi hemen ona dokundu ve ortaya çıkan köleden hükümdarın kızı onun eşi olmasını ve Bahram'ın da yoksullaşmasını istedi. Tatar prensinin isteği yerine getirildi ve birden Bahram'ın sarayı ve tüm mal varlığı ortadan kayboldu ve eşi de kendisini Tatar prensinin yanında buldu. O sırada çölde at koşturan Bahram birden refakatindeki hademeleri ve hatta atının ortadan kaybolduğunu ve kendisini de sıradan bir elbise ile ortada kaldığını fark etti. Bahram sarayına geri döndü ancak bir baktı ki sarayda yok olmuş ve ortada sadece annesini kümes dediği evi kalmış. İşte o sırada Bahram yüzüğün çalındığını fark etti ve çok üzüldü.
Bahram'ın üzüldüğünü gören annesi, Haydan gelen huya gider diyerek oğlunun teselli etti ve ona elinde biraz para kaldığını, parayı alıp çarşıya gitmesini ve biraz koza satın alarak babam mesleğini sürdürmesini istedi. Ertesi gün Bahram kırık bir kalple kente gitti ve koza aramaya başladı. Fakat bulamadı. Akşam saatlerinde yorgun düşen Bahram bir köşede oturdu. İşte o sırada Bahram'ın kurtardığı kedi, köpek ve yılan yanına geldi ve neden üzgün olduğunu sordu. Bahram macerayı anlattı. Kedi ve köpek hemen başka hayvanların yanına gitti ve onlardan Bahram'ın düşmanı hakkında bilgi toplamaya başladı. Bir kuş yüzü Tatar prensine hizmet eden yaşlı kadının çaldığını anlattı. Ertesi gün kedi ve köpek Tatar prensinin yaşadığı kente gitti. Kedi ne yapmaları gerektiğini sordu. Köpek kediye saraya girmesini ve hükümdarın kızını bulmasını ve yüzün yerini sormasını ve geri gelmesini istedi.
Kedinin eski eşi Bahram tarafından geldiğini öğrenen hükümdarın kızı, Tatar prensi yüzü sürekli parmağına taktığını ve gece uyurken de ağzının içine koyduğunu anlattı. Kedi geri döndü ve durumu köpeğe anlattı. Köpek bir plan yaptı. Gece vakti Tatar prensi uykudayken kedi mutfağa gitti ve bir fareyi yakaladı ve ona "Eğer seni öldürmemi istemiyorsan sana söylediklerimi yapacaksın" dedi. Kedi fareden gidip kuyruğunu Tatar prensinin burnuna sokmasını istedi. Fare kabul etti. Daha sonra kedi ve fare Tatar prensinin uyuduğu odaya gitti ve fare kedinin söylediği gibi kuyruğunu prensin burnuna soktu. Prens bunun üzerine hapşırdı ve yüzük ağzından dışarı fırladı. Kedi hemen yüzüğü kaptı ve dışarıda bekleyen köpeğe attı. Köpek de yüzüğü alıp hemen ormana doğru kaçtı.
Kedi ve köpek birlikte yüzüğü Bahram'a ulaştırdı. Bahram hemen yüzüğün kölesini çağırdı ve hem sarayını ve hem eşini ve hem tüm servetini geri getirmesini emretti. Bu emir hemen yerine getirildi. Bunun üzerine Bahram Süleyman yüzüğü ehli olmayan insanların eline geçmesin diye denizlerin en derin noktasına attı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@devriyes.irib.ir ile gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Muhterem dinleyiciler, Vahabilik gerçek mi, bid'at mı adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Nasır el-Said, Ali Suud'un tarihi adını verdiği 1400 sayfalık kitabında belki de daha önce kimsenin dikkat etmediği bir sırrı ortaya koyuyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuşku yok ki iman edenlerin insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin.
Vehhabilik tarihini kısaca gözden geçirdiğimiz son 3 programda Suud Hanedanı ile Muhammed bin Abdülvehhab ailesi arasındaki ittifakın oluşumunda İngiltere ve casuslarının nasıl bir rol oynadığını gördük. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ve müttefiklerinin yok olmasından sonra İngiltere'nin Suudi Vehhabi ailesine çok miktarda para ve silah sağladığını ve Suudi Vehhabi hanedanının hükümdarları ve insanları vahşice öldürerek Arabistan'a egemen olduklarını ve eski ve yeni uygarlıkların tezahürlerini yıktıklarını söyledik. Ama asıl soru İngiltere'nin amaçlarına ulaşmak için neden bu iki hanedanı seçtiğidir. Bu iki hanedanda İngiliz casuslarını kışkırtan ve onları kendine cezbeden ne vardı?
Belki de sorumuzun cevabını ünlü Arabistan yazar Nasir el-Said'in kitabında bulabiliriz. Nasir el-Said, Ali Suud'un tarihi adını verdiği 1400 sayfalık kitabında belki de daha önce kimsenin dikkat etmediği bir sırrı ortaya koyuyor. Söz konusu kitabın ilk 30 sayfası Arabistan krallarının Vehhabi Suudi hanedanının soyacağına ayrılmıştır. Bu bölümde Nasir el-Said bu hanedanın kökeninin Hicaz ve Medine Yahudilerine dayandığını belgeler sunarak ispatlamaktadır. Nasir el-Said bu kitabın yayınlanmasından sonra Ali Suud hanedanının emriyle ve onların paralı askerleri tarafından öldürüldü ve şehit edildi.
Vehhabilerin atalarının Yahudiler olduğunu itiraf edenlerden bir diğeri de Ali el-Şuaybi'dir. O 20 yıl Vehhabilik alanında çalışmış ve 1983-1989 yılları arasında Kral Fahad'ın danışmanlığını yapmış Suriye asıllı bir düşünürdür.
İran'da İslam devriminin zaferinden sonra ve İmam Hümeyni'nin kişiliğiyle tanıştıktan sonra Ali el-Şuaybi, Şii düşüncelere daha aşina hale geldi ve yavaş yavaş İbni Teymiye ve Muhammed bin Abdülvahab'in düşünce ve görüşlerini eleştirmeye başladı. El-Şuaybi modern bir bakışla İslami Düşünceler adlı bir kitap yayınladı ve bu 100 ciltlik kitabın 2 cildini Vehhabi düşünceleri eleştirmeye ayırdı. 1987 yılında Vehhabi ideolojisinden ayrılarak Şii mezhebine geçen Ali el-Şuaybi, Muhammed bin Abdülvahab'ın 4. atasının da İzmir'den bir Yahudi olduğuna inanıyor.
Tahran Radyosu.
Bir başka Arapça yazar olan Kasım Hüseyin el-Zeyn'in Akan Kumların Yılanı adlı bir kitabı vardır. O kitabına John Philby'nin Necran'a yaptığı gezi hatırlatarak başlar. Vehhabilerin İngiliz danışmanı John Philby, daha sonra Ali Suud Hanedanı'nın soy ağacını yazmaktan sorumlu olan Muhammed el-Temimi adlı arkadaşlarından biriyle Necran'a gider. Onlar Kral Abdülaziz Vehhabi'nin hediyesini Yahudi aile Yusuf bin Mukrin'e teslim etmeyi ve onun maddi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyorlardı. Yusuf bin Mukrin de Kral Abdülaziz'e teşekkür etmek için ona el ile yazılmış bir İbranice Arapça yazı gönderir. İlk sakinlerin mirasında Necran'ın kaynayan pınarı başı olarak adlandırılan bu yazı, Suudi Vehhabi hanedanının ataları hakkında önemli bilgiler içeriyordu.
Daha sonra John Philby, Arap Zamanları adlı bir kitap yazdı ve burada Yusuf bin Mukri'nin el yazmasına göre Ali Suud Hanedanı'nın gerçek adının Ali Mordecai olduğuna dikkat çekti. Birkaç kaynak Suudi Vahabi ailesinin atasını Mordecai bin İbrahim bin Muşe adında bir Türk asıllı Yahudi olarak tanımlamıştır. Çoğu tarihçi bu ailenin soyunun Basra Yahudilerine kadar uzandığı konusunda hemfikirdir. Basra Yahudileri aslında İspanya'daki Engizisyon mahkemelerinin düzenlenmesinin ardından 15. yüzyılın sonlarında bu ülkeden kaçan ve İstanbul'a yerleşen ve daha sonra İstanbul'dan Basra'ya göçen Yahudilerdi.
Onlar Yahudi olduklarını gizleyerek ve yerel topluluklara entegre olarak takip edilmekten ve baskıdan kurtulabildiler. Özellikleri ise kırmızı şapka takmaları, uzun sakalları olması ve saçlarını tıraş etmeleriydi. İşte onların bu farklı görünümü Araplar arasında kırmızı şapkalıların torunları veya El Terabiş El Hemra olarak tanımlamalarına neden oldu. Bazı kaynaklara göre El Terabiş El Hemra, Arabistan'ın Suudi Vehhabi prenslerinin bugün bile birbirlerine atfettikleri aynı lakaptır.
Arabistan'da İslam'ın belirmesinin başlangıcında Medine çevresinde yaşayan birçok Yahudi kabilesinin olduğu gerçeği kimseden gizli kalmamıştır. Bu Yahudiler kutsal kitaplarının müjdesine göre yeni bir peygamberin ortaya çıkmasını bekliyordu ve onun belirtilerini de biliyorlardı. Yüce Allah Bakara suresinin 146. ayetinde şöyle buyurur. Kendilerine Yahudiler, Hristiyanlar, kitap verdiklerimiz onu İslam peygamberine kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de işlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar.
İslam peygamberi mebus olunca Medine Yahudileri gerçeği bildikleri halde ona inanıp davetini kabul etmek yerine ona karşı çıktılar ve o Hazret'in en koyu düşmanlarından biri oldular. Onlar İslam'a karşı birçok savaş tasarlayıp uyguladılar. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile müşriklerin birçok savaşların oluşumunda rol oynadılar. Medine çevresindeki Yahudiler arasında Benun Nezir, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka kabileleri vardı ve İslam peygamberi ile barış antlaşması bozan ilk Yahudi kabilesi Beni Kaynuka kabilesiydi.
İslam peygamberi Bedir Savaşı'ndan sonra Medine anlaşmasını bozan Yahudilerle mücadele ederek onları bozguna uğrattı ve savaş hallerinde galip gelmesine rağmen düşmanların canını almaktan vazgeçti ve onları Medine'den sürgüne gönderdi. Bazı tarihi kaynaklarda işte Medine'den sürgüne gönderilen Yahudileri Vahabilerin ataları olarak tanıtmıştır.
Başkalarının Vahabilerin Yahudi ataları hakkında tüm söylediklerinin yanı sıra Arabistan krallarının kendileri de zaman zaman Yahudi kökenlerini itiraf etmişlerdir. Kral Salman bir konuşmasında geçmişin Suudi Vahabi krallarından bahsettikten sonra Allah benden önceki Yahudi kralları rahmet etsin dedi. Kral Salman bu ifadeyle Yahudiliğini açıkça itiraf etti ve tabii ki bununla gurur duydu.
Kral Faysal ve Bin Salman açık röportajlarda da ya da gizli görüşmelerde kendilerinin ve ailelerinin Yahudi olduklarını itiraf etmişler ve bu gizli itiraflar Siyonistler için o kadar ilginçti ki onu gizleyemediler. Tel Aviv yanlısı Siyonist bir ajan olan Yahudi Dostları Mirası Merkezi'nin kurucusu ve başkanı olan Mike Evans, The Jerusalem Post'un 2019'daki yıllık toplantısında şunları söyledi. Suud Veliahtı ile görüştüğümde ona Yahudiler hakkında ne düşünüyorsunuz Hristiyanlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum ve Suudi Veliahtı şöyle cevap verdi. İkisini de seviyorum. Neden mi? Çünkü annem onlardan biriydi. Beni büyüten babamın evinin müdürü Etiyopyalı bir evanjelik Yahudiydi.
İtiraflara rağmen Ahl-i Suud Hanedanı'nın genel politikası bu gerçeği inkar etmek ve Yahudilerle olan bağlantısını gizlemektir. Bu politikalar doğrultusunda Kral Abdülaziz, Muhammed el-Temimi'yi, Suud Hanedanı'nın soyunu, İslam peygamberini ulaştıran sahte bir soy ağacı yazması için görevlendirdi. Muhammed el-Temimi, John Philby ile birlikte Vehhabilerin Yahudi amca oğlusunu ziyaret etmeye giden kişidir.
Bu hizmetin karşılığı Suudi Krallığı'nda kamu kütüphanelerinin yönetimi de dahil olmak üzere önemli pozisyonların Muhammed el-Temimi'ye verilmesiydi. Ali Suud, günahkar ve kafir olan birinin İslam peygamberiyle yakın bir akrabalık ilişkisi olsa bile kendisini İslam'ın büyük peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile ilişkilendiremeyeceğini unutmuşlardır. İslam'da zenci bir köle olmasına rağmen Bilal-i Habeşi takvası nedeniyle İslam peygamberinin putperest amcası olan Ebu Leheb'e kıyasla daha fazla saygı görüyordu.
Değerli dinleyiciler, Vehhabilik gerçek mi, bid'at mı adlı programımızı dinlediniz.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam